Ayrım 14, sayfa 133. Ama 532. gece olunca demiş ki: "Ama bize mutlu olduğunu bildirdiğine göre artık senin için ne diyebiliriz? Ve bahtı zorlayıp seni denizdeki şehzadelerden biriyle evlendirmeye niyetlendirseydik, kuşkusuz bahta karşı çıkmış olacaktık." demiş. Gülnar da: "Evet, vallahi, burada huzurun, zevklerin, onurların, mutluluğun ve tüm arzuladıklarımın doruğundayım." diye yanıt vermiş. Hepsi bu kadar. Şah da Gülnar'ın söylediklerini işitmiş ve yüreğinde memnunluk duymuş. Ve bu sözlerden ötürü ta içinden ona teşekkür etmiş. Ve onu öncekinden bin kez daha çok sevmiş. Ve ona karşı duyduğu aşk yüreğinin çekirdeğinde pekişmiş. Ve kendi kendine ona bağlılığının ve tutkusunun mümkün olan her alanda yeni kanıtlarını sunmak için söz vermiş. Bunu izleyerek Gülnar kölelerini çağırmak için el çırpmış ve onlara sofra serip yemek getirmeleri için emir vermiş. Sonra da bizzat mutfağa gidip pişirirlerken denetlemede bulunmuş. Köleler kızartılmış etler, börekler ve meyvelerle donanmış büyük tepsiler getirmişler. Gülnar da yakınlarını kendisiyle birlikte çevresine oturup yemek yemeleri için sofraya çağırmış. Ama onlar: "Yok vallahi, gidip kocan olan şaha bizim geldiğimizi bildirmeden önce hiçbir şey yemeyiz. Çünkü onun oturduğu yere izinsiz girdik ve henüz bizi tanımıyor." diye yanıt vermişler. Yoksa sarayında yemek yemek, kendisi bilmeksizin konukseverliğinden yararlanmak büyük bir nezaketsizlik olur. İyisi mi sen git ona haber ver ve onu görmekle ve böylece aramızda tuz ekmek hakkı doğmasına neden olmasıyla çok mutlu olacağımızı kendisine söyle." diye eklemişler. Bunun üzerine Gülnar yandaki odada saklanmış bulunan şahı bulmaya gitmiş ve ona: "Efendim, hiç kuşkusuz yakınlarıma seni nasıl övdüğümü ve seninle mutlu olduğuma inanmalarını engelleyecek en küçük bir imada bulunsaydım, beni nasıl alıp götürmeye kararlı olduklarını işitmişsindir." demiş. Şah da: "Duydum ve gördüm, vallahi, ve işte bu kutsanmış saatte bana olan bağlılığının kanıtını edindim. Ve artık senin sevginden kuşku duymaz oldum." diye yanıt vermiş. Gülnar: "Ve de senin için o denli övgüde bulunduktan sonra sana şunu söylemeliyim ki, artık annem, kardeşim ve yeğenlerim sana karşı hatırı sayılır bir sevecenlik duydular ve seni çok sevdiler diyebilirim. Bana da seni tanımadan ve sana saygılarını ve iyi dileklerini sunmadan ve seninle dostça görüşmeden ülkelerine dönmek istemediklerini söylediler. Ben de senden onların bu dileklerini yerine getirmeni rica ediyorum. Gelip onları görmeni, onların da seni görmelerini ve aranızda katıksız bir sevecenliğin ve dostluğun doğmasını istiyorum." demiş. Şah da: "İşitmek itaat etmektir. Zaten benim de arzum budur." diye yanıt vermiş. Ve hemen ayağa kalkıp yakınlarının bulundukları salona dönerken Gülnar'a eşlik etmiş. Ve içeri girdiğinde onları en candan şekilde selamlamış. Onlar da selamını yanıtlamışlar. Ve şah yaşlı çekirge sultanın elini öpmüş ve Şehzade Salih'i kucaklamış ve de hepsini oturmaya davet etmiş. O zaman Şehzade Salih ona iltifatta bulunmuş ve Gülnar'ın bir değer bilmezin eline düşüp ziyan edildikten sonra bir mabeyinci ya da bir aşçı ile everilecek yerde kendisi gibi büyük bir şahın eşi olduğunu görmekle kapıldıkları sevinci belirtmiş. Ve her birinin Gülnar'ı ne çok sevdiklerini ve daha önceleri, daha ergenlik yaşına ulaşmadan önce onu denizdeki şehzadelerden biriyle evermeyi düşündüklerini ama bahtının itişiyle kendi keyfince evlenmek üzere denizaltı ülkesinden nasıl kaçtığını ona anlatmış. Şah da: "Evet, Allah onu bana nasip etmiş ve sana kayınvalidem Çekirge Sultan ve sana Şehzade Salih ve de kibar yeğenlerim, iyi dilekleriniz ve övgüleriniz ve evlenmeme bütün gönlünüzle rıza gösterdiğiniz için çok teşekkürler ederim." diye yanıt vermiş. Sonra şah onları birlikte yemek yemek üzere sofra yöresine çağırmış ve onlarla uzun uzadıya tüm samimiyetiyle görüşmüş ve sonra her birine kendi dairelerine çekilirken eşlik etmiş. Gülnar'ın yakınları kendi onurlarına düzenlenen şenlikler ve eğlentiler içinde çok gecikmeden gelen sultanın doğum yaptığı güne kadar sarayda kalmışlar. Gerçekten Gülnar hamileliğin süresi dolunca Çekirge Sultan'ın ve yeğenlerinin elleri arasında dolunay halindeki ay kadar güzel pembe ve tombul bir oğlan çocuğu doğurmuş. Onu şahane kundaklara sararak babası Şah Şehriman'ın kucağına vermişler. O da bebeği ne bir kalemin ne de bir dilin anlatabileceği denli büyük bir sevinçle alıp dolaştırmış. Ve lütuf olarak fakirlere, dullara ve yetimlere büyük sadakalar dağıtmış. Ve hapishanelerin kapılarını açtırıp mahkumları salıvermiş. Kadın erkek tüm kölelere özgürlük vermek istemiş. Fakat onlar emrinde bulunmakla mutlu oldukları böylesi bir efendinin hizmetinden ayrılmak istemediklerinden bu özgürlüğü kabul etmemişler. Tüm mutluluklar ortasında sürekli eğlencelerle 7 gün geçtikten sonra Sultan Gülnar kocasının, anasının, yeğenlerinin onayıyla oğluna Gülen Ay, öteki metinlerde aynı anlamda Bedri Besim olarak geçer, adını koymuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 533. gece olunca demiş ki, Sultan Gülnar kocasının, annesinin ve yeğenlerinin onayıyla oğluna Gülen Ay adını koymuş. Bunun üzerine Gülnar'ın kardeşi ve Gülen Ay'ın dayısı Şehzade Salih bebeği kollarına almış ve onu odada kollarında gezdirerek, elleri üzerinde havaya kaldırarak binlerce tarzda öpmeye ve okşamaya koyulmuş. Ve birdenbire sıçrayarak sarayın üst katından denize dalarak bebekle birlikte gözden kaybolmuş. Bunu gören Şah Şehriman heyecan ve kederle dolu umutsuzluk çığlıkları atmaya başlamış. Ve başına öylesine şiddetli yumruklar indirmeye koyulmuş ki neredeyse ölecekmiş. Ama Sultan Gülnar durumdan korkmuş ya da çok üzülmüş olmaktan uzak güvenli bir sesle Şah'a "Ey zamanın Şahı, bu kadar küçük bir şey için umutsuzluğa kapılma ve oğlun hakkında hiçbir korku duyma. Çünkü ben hiç kuşkusuz bu çocuğu senden daha fazla sevdiğim halde onun en küçük bir rahatsızlığa uğraması ya da soğuk alması veya sadece ıslanması halinde yapılması gerekeni derhal yapacak olan kardeşimle bulunduğunu bildiğimden içim rahat. Çocuğun kanının yarısının seninkinden olmasına karşın denizde herhangi bir tehlikeye uğramayacağına güven duy. Benden gelen kanının öbür yarısının özelliğiyle hiçbir belaya uğramadan tıpkı buradaki gibi suda da yaşayacaktır. Bundan dolayı kaygılanma ve de kardeşimin en kısa sürede sağlıklı durumdaki çocukla birlikte geri gelmekte gecikmeyeceğinden emin ol demiş. Çekirge Sultan ile çocuğun genç teyzeleri de eşinin söylediklerini Şah'a tekrarlamışlar. Ama Şah denizin yeniden kabardığını ve kıpırdadığını ve bağrı yarılarak küçük çocuğu kollarında yukarı kaldırarak taşıyan Şehzade Salih'in ortaya çıktığını ve bir sıçrayışta daha önce ayrıldığı pencereye ulaştığını görünceye kadar bir türlü yatışmamış. Çocuk öylesine huzurlu bir haldeymiş ki sanki annesinin bağrındaymışçasına ayın 14'ü gibi gülümsüyormuş. Bunu gören Şah tamamıyla sakinleşmiş ve hayran kalmış. Şehzade Salih de ona "Kuşkusuz ey Şah, benim sıçrayıp çocukla birlikte denize daldığımı görünce büyük bir korkuya kapılmışsındır." demiş. Şah da "Kuşkusuz ey amcamın oğlu." Amcamın oğlu burada kayınbiraderim anlamındadır. "Gerçekten çok korkmuştum. Hatta onu bir kez daha sağ salim göreceğimden ümidimi kesmiştim." diye yanıt vermiş. Şehzade Salih de "Bundan böyle onu merak etme. Çünkü artık her zaman için suyun tehlikelerine, boğulmaya, su yutmaya, ıslanmaya ve başka benzer şeylere karşı korunmuş durumdadır. Ve tüm yaşamı boyunca denize dalabilir ve keyfince orada dolaşabilir. Çünkü denizde doğan kendi çocuklarımızla aynı ayrıcalıkları kazanması için gerekli olanı yaptım. Bunu da marifetini bildiğim bir sürmeyi gözlerine ve kirpiklerine sürerek ve barış ve dua ikisinin de üzerine olası Davut'un oğlu Süleyman'ın yüzüğünde yazılı olan gizemli sözleri üstüne üfleyerek sağladım demiş. Bu konuşmayı izleyerek Şehzade Salih küçüğü annesine geri vermiş. Sonra kemerinden ağzı mühürlü bir kese çıkarmış. Mühürü parçalayarak ağzını açmış ve dibinden tutarak içindekileri halının üzerine silkelemiş. Şah güvercin yumurtası iriliğinde elmasların, yarım ayak uzunluğunda zümrüt çubukların, iri inci dizilerinin, olağan dışı renkte ve boyutta yakutların ve birbirinden daha harika her türden cevahirin halı üzerinde parıldadığını görmüş. ve bütün bu mücevherat çok renkli bir alev saçarak salonu ancak rüyalarda görülebilecek bir ışık uyumuyla aydınlatmış. Şehzade Salih de şaha ilk gelişimde ellerimin boş olmasının özrünü oluştursun diye bunları armağan olarak getirdim. O zaman kız kardeşim Gülnar'ın nerede olduğunu bilmiyordum ve mutlu bahtının onu senin gibi bir şahın yoluna çıkardığını aklıma bile getirmemiştim. Ama bu armağan hala da gelecek günlerde sana sunmak üzere sakladıklarımla kıyaslanamayacak kadar önemsizdir demiş. Şah ona bundan dolayı nasıl teşekkür edeceğini bilememiş ve Gülnar'a doğru dönerek ona gerçekten kardeşinin bana gösterdiği cömertlik ve yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan ve taşlarının biri bile bütün ülkeme bedel olan bu armağanın şahaneliği beni son kertede şaşırttı demiş. Gülnar da kardeşine akrabalık görevlerini bu denli bir davranışla yerine getirdiği için teşekkür etmiş. Salih de şaha dönerek, "Vallahi ey şah, bunlar senin şanına uygun düşer armağanlar değildir. Bize gelince, senin iyiliğinin bize yüklediği minnet borcundan asla kurtulamayacağız. Yüzümüzü gözümüzü yerlere sürerek bir yıl sana kulluk etsek bile sana olan borcumuzu ödeyemeyiz. Çünkü üzerimizdeki hakkınla karşılaştırılırsa her şey çok değersiz kalır demiş. Bu sözleri duyunca şah, Şehzade Salih'i kucaklamış ve ona candan teşekkür etmiş. Sonra da onu, annesi ve yeğenleriyle 40 gün daha şenlikler ve eğlenceler düzenlediği sarayda kalmaya zorlamış. Ama bu sürenin sonunda Şehzade Salih, şahın huzuruna çıkmış ve elleri arasından yeri öpmüş. Şah da ona, "Konuş ya Salih, ne istersin?" diye sormuş. O da, "Ey zamanın şahı, gerçekten biz senin nimetlerinle boğulduk ama artık ayrılmak için izin istemeye geldik. Çünkü ruhumuz ülkemize, ailelerimize, evlerimize dönmeyi candan diliyor. Epeydir onlardan uzak kaldık ve de yeryüzünde artık bir gün bile fazla kalmak sağlığımıza zarar verir. Çünkü denizaltı iklimine alışmışız bir kez." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 534. gece olunca demiş ki, "Yeryüzünde artık bir gün bile fazla kalmak sağlığımıza zarar verir. Çünkü denizaltı iklimine alışmışız bir kez." diye yanıt vermiş. Şah da, "Benim için ne büyük üzüntü ey Salih." diye yanıt vermiş. O da, "Bizim için de öyle. Ama şahım, sana saygılarımızı sunmak ve Gülnar ile Gülenay'ı görmek için zaman zaman yine geliriz." demiş. Şah da, "Evet vallahi bunu sık sık yapın. Bana gelince sana ve seninle birlikte Çekirge Sultan'a ve yeğenlerine deniz altındaki ülkene giderken eşlik edememekten çok üzgünüm. Çünkü sudan çok korkarım." demiş. O zaman hepsi birden ondan izin almışlar. Ve Gülnar ile Gülenay'ı kucakladıktan sonra birbiri ardından pencereden atlayarak suya dalmışlar. İşte onların durumu böyleymiş. Küçük Gülenay'a gelince şöyle. Annesi Gülnar onu süt analarının eline bırakmak istemediğinden 4 yaşına ulaşıncaya kadar denizin tüm erdemlerini taşıyan kendi memesinin sütüyle emzirmiş. Ve çocuk aslı denizden gelen annesinin sütüyle bunca uzun süre beslendiğinden sonunda günden güne daha yakışıklı ve daha iri kıyım olmuş. Büyüdükçe gücü ve hoşa giderliği artmış. Öylesine ki 15 yaşına ulaştığında gençlerin en yakışıklısı, en sağlam yapılısı, beden eğitiminde en yeteneklisiymiş. Zamanın şehzadeleri arasında en bilgesi ve en bilgilisi oymuş. Ve babasının tüm geniş imparatorluğunda her gün herkesin konuşmaları sırf onun erdemleri, büyüleyiciliği ve her alandaki başarıları üzerine yürütülür olmuş. Gerçekten de güzel bir gençmiş. Ve şair ondan şöyle söz ederken hiç de abartmıyormuş. "Delikanlılığın deve tüyü, yüzünde çok hoş iki çizgi çizmiştir. Pembe yanaklar üzerine iki siyah çizgi. İnciler üzerindeki gri amberler gibi ya da elmaslar üstünde siyah kehribar gibi. Öldürücü çizgiler baygın göz kapaklarının ardında yer almıştır ve her bir bakışıyla fırlar ve öldürür. Sarhoşluğa gelince sen onu şaraplarda arama. Şaraplar senin arzunla uğradığın utancın kızarttığı yanakları kadar bunu sana sağlayamaz. Ey nakışlar, göz kamaştıran yanakları üzerinde çizili bulunan siyah nakışlar." Nakışlar sözcüğü ile burada yine yüzüne nakşedilmiş gibi duran ayva tüyü sakallar anlatılmak isteniyor. Siz karanlıklarda yanan bir lambanın aydınlattığı misk tanelerinden oluşmuş bir tesbihe benzersiniz. Oğlunu büyük bir sevgiyle seven ve onda pek çok şahane nitelikler gören şah da kendisinde yaşlılık ve bahtın sonuncu çizgiyi çizdiğini duyumsayarak henüz yaşarken onun tahta geçtiğini görmek istemiş. Bu maksatla vezirlerini, ülkenin ileri gelenlerini toplamış. Bunlar genç şehzadenin onun yerini almaya her bakımdan layık olduğunu biliyorlarmış. Onlara yeni hükümdarlarına itaat yemini ettirmiş ve onların önünde tahtından inerek tacını başından çıkarıp oğlu Gülen Ay'ın başına kendi elleriyle yerleştirmiş. Bundan sonra tüm otorite ve iktidarını ona devrettiğini göstermiş olmak için oğlunun önünde elleri arasından yeri öpmüş. Ayağa kalkarak önce oğlunun elini, sonra şahlık giysisinin eteğini öpmüş ve vezirler ve emirler sol yanında yer alırken kendisi de tahtın sağ yanında yer almış. Ve yeni şah Gülen Ay hemen hükmetmeye, askıda kalan işleri düzenlemeye, lütuf görmeye layık memurları atamaya ve kusuru görülenleri işten el çektirmeye, güçlülere karşı güçsüzlerin, zenginlere karşı fakirlerin hakkını savunmaya girişmiş. Ve öylesine bir bilgelikle, insafla ve derin sevgiyle adalet dağıtmış ki babası, babasının yaşlı vezirleri ve orada bulunanların hepsi hayran kalmış. Şah Gülen Ay ancak öğle vakti divanı dağıtmış. O zaman babası olan eski şaha eşlik ederek annesi denizde doğmuş olan Sultan Hanım'ın yanına girmiş. Başında hükümdarlığın altın tacını taşıyor ve gerçekten ay kadar güzel görünüyormuş. Annesi de onu başında taçla bu denli yakışıklı görünce heyecandan ağlayarak ona doğru koşmuş ve boynuna atılarak ona sevecenlik ve coşkuyla sarılmış. Sonra da elini öpmüş ve ona kutlu bir saltanat, uzun ömür ve düşmanları üzerinde zafer dilemiş. Ve üçü birden böylece mutlulukla ve uyruklarının sevgilisiyle bir yıl boyunca yaşamışlar. Bu sürenin sonunda yaşlı hükümdar Şehriman yüreğinin hızla çarptığını duyumsamış. Eşini ve oğlunu ancak kucaklayacak ve onlara son vasiyetlerini anlatacak zaman bulmuş. Büyük bir huzur içinde ölmüş ve övülesi Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 535. gece olunca demiş ki, büyük bir huzur içinde ölmüş ve övülesi Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Ve Gülnar ile Gülen Ay'ın matemleri ve üzüntüleri çok büyük olmuş. Ve hiç kimseyi görmeksizin bir ay ağlamışlar. Ve fakirlerin, dulların ve yetimlerin yararlanması için bir imarethanenin yanı başında onun anısına layık bir anıt dikmişler. Ve bu arada genel matemde yer almak üzere deniz yerlileri Büyük Anne Çekirge Sultan ve Şah'ın dayısı Şehzade Salih ve teyzeleri de oraya ulaşmakta gecikmemişler. Zaten yaşlı şah yaşarken de birçok kez gelerek yakınlarını ziyaret etmiş bulunuyorlarmış. Ve onun son anlarında yanında bulunamadıkları için pek çok ağlamışlar. Ve hepsi birden genel mateme katılmışlar ve karşılıklı olarak sırayla birbirlerine başsağlığı dilemişler. Ve uzun bir süre geçtikten sonra şaha babasının ölümünü unutturabilmişler ve onu divandaki toplantılara katılmaya ve ülkesinin işleriyle uğraşmaya davet etmişler. O da epeyce dayattıktan sonra yakınlarını dinlemiş ve yeniden altınla işlenmiş ve değerli taşlarla bezenmiş hükümdarlık giysilerine bürünmeye ve tacını başına koymaya rıza göstermiş. Ve yeniden devlet gücünü üstlenerek herkesin takdirini ve büyüklerin ve küçüklerin saygısını kazanarak adalet dağıtmış. Ve bu da böylece bir yıl sürmüş. Bir gün öğleden sonra epey zamandır kız kardeşi ile yeğenini gelip görmemiş olan Şehzade Salih denizden çıkıp Ana Sultan ile Gülen Ay'ın bulunduğu salona girmiş. Onlara selam verip sonra ikisini de kucaklamış. Gülnar da ona, "Kardeşim nasılsın? Annem nasıl? Yeğenlerim nasıl?" diye sormuş. O da, "Kardeşim onların hepsi iyi, huzurlu ve mutlu. Senin ve yeğenim Gülen Ay'ın yüzünü görmemekten başka yoksunlukları yok." diye yanıt vermiş. ve fındık fıstık yiyerek oradan buradan konuşmaya başlamışlar. Ve Şehzade Salih büyük övgülerle yeğeni Gülen Ay'ın güzelliğini, çekiciliğini, bedeninin oranlarını, hoş tavırlarını, yarışmalardaki becerisini ve bilgeliğini sayıp dökmüş. Ve orada bulunan ve bir divana uzanmış ve başı bir yastığa dayalı olan Gülen Ay, kendi hakkında dayısının ve anasının konuşmalarını duyarak onları dinler görünmek istemeyerek uyur gibi yapmış. Ve bu yoldan rahatça kendi hakkındaki konuşmalarını işitebilmiş. Gerçekten Şehzade Salih, yeğenin uyuduğunu görerek kız kardeşi Günler ile daha özgürce görüşerek ona, "Unutuyorsun ki kardeşim, oğlun yakında 17 yaşına ulaşacak. Bu yaşta da çocukları evermek düşünülür. Oysa ben onu bunca yakışıklı ve güçlü görerek ve onun yaşında şu ya da bu yoldan doyurulması gerekli ihtiyaçlar bulunduğunu bilerek başına hoş olmayan şeyler gelmesinden korku duydum. Bundan dolayı onu evermenin zorunlu olduğunu düşündüm ve deniz kızları arasından ona kendisine eşit güzellikte ve çekicilikte olan bir sultan buldum," demiş. Gülnar da, "Kuşkusuz, benim de candan arzum budur. Çünkü sadece tek bir oğlum var. Onun da artık babasından kalan tahta bir mirasçı bırakmasının zamanı geldi. Dolayısıyla kardeşim, senden ülkemizin genç kızlarını bana hatırlatmanı rica ediyorum. Çünkü denizi terk edeli beri o kadar çok zaman geçti ki bu kızların hangileri güzel, hangileri çirkindir hatırlayamıyorum," diye yanıt vermiş. O zaman Salih kız kardeşine deniz sultanlarının en güzellerini birbiri ardından nitelikleri üzerinde durarak onlardan yana ya da onlara karşı olan yararlı ve zararlı yanlarını da belirterek saymaya koyulmuş. Ve her birini andıkça Günnar da, "Ah, hayır, anası yüzünden onu istemem, ötekini de babası yüzünden düşünemem, diğerini dili çok uzun olan teyzesi dolayısıyla istemem, ötekini kötü kokan büyük annesi nedeniyle, diğerini de hırsı ve açgözlülüğünden ötürü düşünemiyorum," diyor ve bu Salih'in kendisine hatırlattığı bütün sultanlar söz konusu oldukça böylece sürüp gidiyormuş. Bunun üzerine Salih ona, "Kardeşim, yeryüzünde de deniz altında da bir eşi olmayan oğlun için eş seçiminde titiz davranmakta haklısın. Ama ben sana elde bulunan tüm genç kızları sayıp döktüm ve sana önerebileceğim sadece bir tek kız kaldı," demiş. Sonra durup tereddüt ederek, "İlkin yeğenimin gerçekten uyumakta olduğuna iyice güven duymam gerek. Çünkü sana bu genç kızdan onun yanındayken söz edemem ve bu önlemi almakta kendime göre nedenlerim var." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.